Savaşın yıkımı ve toplumsal kaosun tam ortasında filizlenen bir aşk. Bugün elimizdeki kaynaklar bizi alıp 16. yüzyıl Almanya'sına götürüyor, köylü savaşlarının hemen sonrası.
Evet, oldukça çalkantılı bir dönem.
Aynen. Ve merkezde imkansız bir aşk yaşayan iki genç var, Matthias ve Zingara. Bu sohbette onların hikayesine, kaderlerine ve bunun o acımasız dönem hakkında bize neler fısıldadığına bakacağız biraz.
Kaynaklar gerçekten kişisel dramlarla tarihi olayların nasıl iç içe geçtiğini çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor.
Hadi o zaman gelin bu öykünün katmanlarını birlikte aralayalım. Hikaye Zingara'nın o dokunaklı sorusuyla başlıyor sanki. Neden ben de soylu doğmadım ki?
Evet, o tek cümle bile aslında her şeyi özetliyor. Yani dönemin o katı sosyal yapısını, sınıflar arasındaki o derin uçurumu hissettiriyor.
Kesinlikle. Kaynaklar onunla Matthias'ın muhtemelen Coburg Kalesi civarında tanıştığını ima ediyor. Belki de Zingara'nın annesi, çamaşırcı Christina ve ona ilgi duyan asker Hans aracılığıyla. Matthias'ın geçmişi de pek parlak değil. Ailesi isyanda her şeyini kaybetmiş.
Evet, Kronach'ta ayakkabıcılık öğreniyor ama işsiz kalıyor sonra. Mecburen Coburg'a geliyor. Yani hayat mücadelesi daha en başından belli.
Tam da öyle.
Kaynaklar onların gizli buluşmalarını, işte nehir kenarındaki anlarını falan anlatıyor. Matthias'ın Zingara için yazdığı şiirler var, çaldığı flüt var.
O küçük mutluluk anları yani.
Aynen. O zorlu gerçeklerden bir kaçış, bir sığınak yaratma çabası gibi. Birlikte kurdukları o kanatlı at, Pegasus rüyası da bence bu kaçış arzusunun bir simgesi.
Çok güzel bir detay bu. Ama tabii o sığınak pek uzun ömürlü olmuyor, değil mi?
Maalesef. Şövalye Fritz var. Andreas isimli bir isyancı lider ve adamları tarafından öldürülüyor.
Ve işte tam burada, yani kaderin cilvesi mi desek, Matthias'ın daha önce ormanda düşürdüğü
Evet.
flütü, olaydan tamamen habersiz olmasına rağmen cesedin yakınında bulunuyor. İnanılmaz bir şanssızlık.
Korkunç bir tesadüf. Üstelik Matthias o sırada Coburg'da bile değil, Erfurt'ta.
Evet, kaynaklar oradaki zorlu yaşamından bahsediyor. Yoksulluk, Pederklinge diye birinin yardımı, Paul isimli bir dostu, yine ayakkabıcılıkla tutunma çabası.
Yıllar geçiyor, Coburg'a dönüyor ve hayatının şokunu yaşıyor. İşlemediği bir cinayetle suçlanıyor.
Sorguda ben masumum dese de.
Kimine? O dönemin adalet mekanizması için kanıtlar ortada. Flüt. Bir de Zingara'ya yazdığı mektuplar var. Belki içinde sitemli sözler de vardı. Kim bilir?
Onlar da hemen intikam güdüsü olarak yorumlanıyor tabii.
Aynen öyle. Ve asıl failler, yani Andreas ve isyancı grup, tamamen göz ardı ediliyor. Bu durum dönemin adalet anlayışının ne kadar taraflı olabildiğini gösteriyor.
Özellikle soylulara karşı işlenen suçlarda.
Kesinlikle. Şüpheler hemen alt sınıflara yöneliyor. Matthias'ın geçmişi, sosyal konumu onu zaten potansiyel şüpheli yapıyor sistemin gözünde.
Tam bir çıkmaz sokak onun için. Umutsuzluğa kapılmışken hiç beklenmedik bir yardım geliyor. Asker Hans.
Evet, Hans'ın motivasyonu biraz karmaşık. Kaynaklara göre bir yandan Fritz'in adamlarınca öldürülen isyancı kardeşi Peter'ın anısı var.
İntikam yani.
Bir nevi evet. Diğer yandan da Zingara'nın annesi Christina'ya olan ilgisi. Bu duygularla zekice bir plan kuruyor.
Nasıl bir plan bu?
Oldukça riskli. Hans yaralanmış gibi yapıyor, Matthias'tan kendisini bağlamasını istiyor. Gardiyanlar gelince de Matthias'ı suçluyor gibi yapıp dikkat dağıtıyor.
Ve Matias'a kaçması için zaman kazandırıyor.
Aynen. Matthias hücre penceresinden kaçmayı başarıyor, duvarın dibine iniyor, o an için bir umut ışığı yanıyor.
Ama bu umut ışığı da pek uzun sürmüyor anlaşılan.
Maalesef. Kaynaklar kaçış sonrasını çok detaylandırmıyor ama sonucu biliyoruz. Matthias ve Zingara tekrar yakalanıyorlar.
Bu kez birlikte mi?
Evet, birlikte. Ve suçlama daha da ağır. Şövalye Fritz'i birlikte öldürmek, suç ortaklığı yapmak, karar kesin, idam.
Ah, özgürlük hayalleri çok kısa sürmüş. Zingara neden suçlanıyor peki?
Kaçmasına yardım ettiği için mi?
Muhtemelen belki de kaçışları sistem tarafından affedilmez görüldü. Zingara'nın Matias'a olan aşkı, bağlılığı, dönemin gözünde onu da suç ortağı yapmaya yetti belki de.
Ve final. Kaynakların bize ulaştırdığı son sahne gerçekten tüyler ürpertici. 10 Mart 1530, Coburg Pazar Yeri.
Kalabalık toplanmış, bir yargıç çıkıyor Matias ve Zingara'nın idam kararını okuyor oracıkta.
Bütün o hayaller, aşk, o kısacık umut, hepsi dönemin acımasız çarkları arasında eziliyor.
İnsanın kanı donuyor gerçekten.
Bu trajik öykü aslında kişisel bir dramdan çok daha fazlası bence. Büyük tarihsel olayların, işte köylü savaşları gibi toplumsal çalkantıların, adaletsizliklerin.
Sıradan insanların hayatlarını nasıl alt üst ettiğinin bir örneği.
Kesinlikle. Bireysel kaderleri nasıl şekillendirdiğinin acı bir kanıtı. Matias ve Zingara'nın kaderi, kişisel trajedilerin çoğu zaman daha büyük güç mücadelelerinin, toplumsal fay hatlarının bir yansıması olduğunu hatırlatıyor bize.
Onların hikayesi belki de o dönemin binlerce, on binlerce isimsiz kurbanının sesi gibi.
Çok doğru.
Peki bu hikaye size ne düşündürüyor sevgili dinleyiciler? Böylesi çalkantılı zamanlarda, adaletin bu kadar değişken olduğu dönemlerde sıradan bir insanın kendi kaderi üzerinde ne kadar söz hakkı olabilir ki?
Yani adalet dediğimiz kavram her zaman güçlülerin yorumuna göre mi şekillenir, yoksa ne olursa olsun ulaşılması gereken evrensel bir ideal mi?
İşte bu kaynaklar bu zor sorularla baş başa bırakıyor bizi. Üzerine düşünmeye değer, değil mi?